Radyo Doktoru.
...13.4 Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Radyo Doktoru'ndan hepinize merhabalar. Ben Özgür Aksu'na.
Ben Ebru Cengiz.
Yine Radyo Doktoru'nda hayatınıza dokunan sağlıklı, mutlu, keyifli bir program için buradayız. Bugün ayaklarımız yere basacak. Çünkü ayak sağlığını konuşacağız. Birazdan uzman hekimimiz burada olacak. Profesör Doktor Bahtiyar Demirel. Ortopedi uzmanımız sorularımıza cevap verecek. Ve eminim ki ayağımızla ilgili birçok şeyi yeniden değerlendireceğiz. Sizin de sorularınız varsa, merak ettikleriniz, çift 090-312-463-3419 463-3421'den, elektronik postayla radyodoktoru@trt.net.tr'den, sosyal medyada Radyo Doktoru'ndan, Türkiye'ninSesiRadyosu.com'dan ve mobil uygulamamız TRT TV'den bize her yerden ulaşabilirsiniz. Evet, sorularınız varsa bekliyoruz ayak sağlığı ile ilgili olarak. Öncelikle hoş geldin diyelim uzmanımıza. Hoş geldiniz.
Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
Profesör Doktor Bahtiyar Demirel, evet. Canlı yayın konuğumuz ve sorularımıza cevap verecek. Ayaklar. Bütün hayatın yükünü çeken ayaklar. Aslında en az kıymeti gören, en az özen gösterilen ama en çok yükü çeken ayaklar.
En eziyet çeken ayaklar.
En çok eziyet çekenler. Çünkü gün boyu bütün vücudun yükünü taşıyorlar. Ama gereken ilgiyi, alakayı görmüyorlar. Bir elimiz, bir yüzümüz ya da vücudumuzun diğer yerleri kadar. Niye biz bunlara bu kadar özen göstermiyoruz? Öncelikle ayakla ilgili yaşanan en büyük problemler neler? Ortopedik problemler ya da sağlık problemleri neler? Şimdi size... Ayak sağlığı niye önemli? Hep bunların hepsini konuşacağız.
Evet, sizin de söylediğiniz gibi bütün yükümüzü taşıyoruz. Sabah kalktığımızdan itibaren, ayaklarımız yere bastığı andan itibaren, gece yatağa girene kadar bütün eziyetimizi çeken ayaklarımıza, belki görmediğimiz için, belki gözümüzün önünde olmadığı için hiç özen göstermiyoruz.
Ağrımadığı sürece.
Ve ağrımadığı sürece. Bize kendini göstermediği sürece hep önemsemiyoruz. Hep devre dışı kalan problem. Ve problem yaşayan organlarımız. Hı hı. En çok gördüklerimiz tabii ayakkabılar, hep ayakkabının içinde olduğu için ayaklar, ayakkabı vurmaları, ayakkabıya bağlı ayak deformiteleri, topuk dikini gibi topuk ağrıları, bayanlarda özellikle gördüğümüz parmak çıkıntıları, baş parmakta hallux valgus dediğimiz parmak çıkıntıları en büyük sorunlar. Bir diğer konu, sabahtan geceye kadar dedik ama İlk ayaklarımız yere bastığı an, çocukluğumuzdan bebekliğimizde itibaren ta ki yaşlılığımızın sonuna kadar yine bizim yükümüzü taşıyan ayaklar, beraberinde pes planus dediğimiz düz tabanlık da en çok gördüğümüz sorunlardan.
Evet, çocukluktan başlayalım o zaman ufaktan. Ne zaman bununla ilgili problemler yaşamaya başlıyoruz? Hep çocuklara ortopedik ayakkabı diyerek başlanır. Ne kadar önemlidir? Önce evet. Onu soralım, sonra devam edelim. Ebru'nun çok sorusu var çünkü çok ters bakıyor.
Ailelerin bize en çok başvuru şekli, çocuğum yere bastığı andan itibaren, yürümeye başladığı andan itibaren içe basıyor diye geliyorlar. Ve hangi ayakkabıyı seçeyim diye geliyorlar. Aslında biz baktığımızda bir çocuğa düz taban damgasını 7 ile 10 yaşından önce koymamaya çalışıyoruz. Çocukların hepsi basmaya başladığı andan itibaren düz taban. Çünkü ayaktaki kemikler, bizim tarsal bölge dediğimiz ayağın ortasındaki kemikler daha oluşmamış, daha küçük küçük mercimek kadarlar. Ayağın yükünü taşıyamadıkları için normal bir ayakkabısı varken çocuk bastığı zaman ayak çöküyor. Ve biz bunu direkt düz taban diye algılıyoruz. Doğru ama bu geçici, gevşek bir düz tabanlık.
Normal bir şey.
Normal. Fakat atlamamız gereken şey, eğer ailede bir düz tabanlık varsa, çocuğun ayağı annesine babasına benzeyecekse sonuçta çocuk düz taban olabilir. O zaman şunu diyebiliriz. Bu bir hastalık değil. Bu bir ayak farklılığı. Kayık ayak gibi doğuştan daha çocuk doğar doğmaz gördüğümüz kayık ayak gibi ayakta belirgin deformiteler, ciddi hastalıkların dışındakiler bizim için ayakta farklılıklar. Hastalık değil, kaşımız, gözümüz, burnumuzun farklılığı gibi ayağımızın farklılığı.
Evet, bu önemli bir konu aslında. Hep hastalık olarak biliriz bunları.
Evet. Şimdi o zaman ayağımızı biz doğru yönlendirmeliyiz. Ayakkabı seçimi ilk baştan itibaren önemli. Çok fazla satılan ortopedik diye geçen ayakkabı gruplarına baktığımızda hepsinin böyle olmadığını görüyoruz. Bizim tercihimiz tabanı altı düz olan, yani böyle çok katlanmayan, yuvarlak olmayan, çocuk bastığı zaman yere sağlam basmasını sağlayacak altı düz olan, iç tarafında, ayaklarımızın iç tarafında bombesi olan ve kısmen ayak bileğini tutan ayakkabılar bizim için en ideal grup ayakkabılar. Çocuğa ilk adım diye geçen, basmaya ilk başladığından itibaren giyeceği ayakkabı grupları altı düz, iç tarafı destekli ayak bileğini tutan gruplar. Her zaman, tabii onu da söyleyeyim, çocuk her zaman ayakkabıyla mı dolaşmalı? Kesinlikle hayır. Peki, nasıl? Bu ne demektir?
Ne demek?
Biz nasıl eve gittiğimiz zaman keyifli ayakkabımızı çıkartıp rahat ediyorsak, azıcık çocuklarımıza da izin vermeliyiz. Yani onlar da keyif yapsınlar.
Peki ayağın şekillenmesi için belli bir saat ayakkabı kullanımı da önemli mi? Yani yoksa evdeyiz, hiç çıkmıyoruz. Çocuk 3 yaşında hiç ayakkabı giydirmeden evin içinde dolansın mı?
Dolaşabilir.
Yoksa şekillenmesi için önemli değil. Yok, yani.
Dolaşabilir. Sadece ayak zaten kendi şeklini alacaktır. Biz ne yaparsak yapalım, ne tip ayakkabı giydirelim, İster çok kötü, ister çok iyi, bizim çocuğun ayağını tamamen bozma ya da tamamen iyileştirme, bizim derken aile olarak söylüyorum, lüksümüz yok. Sadece bu çocuğun konforlu ayak gelişimini sağlıyor. Sadece çocuğun daha konforlu olmasını, dizinin, kalçasının, belki birazdan konuşuruz, omurgasının daha konforlu gelişimini sağlıyor. O yüzden çocuk her zaman 24 saat ayakkabı giymeli, çok ayakkabı giymeli değil. Çocuk istediği zaman giymeli, istediği zaman çıkartmalı. Dışarı çıktığı zaman giymeli, evde istiyorsa çıkartmalı. Aileler tercih eder, ev soğuktur, ben birkaç saat giydiriyorum der, giyebilir. Ama ayakkabı giyimi çocuğun ayakkabısını, ayak yapısını ne tamamen bozar ne de tamamen iyileştirir.
Peki ailede mesela düz tabanlık var, babada var, annede var. Çocukta da hani genetik bir şekilde olma ihtimali var. Bu çocuklarda doğru basışı, yani sonuçta hani doğru basmayı da öğretmek adına acaba ayakkabı seçimi önem taşıyor mu ve bir süre giydirmemiz gerekiyor mu?
Tabii. Onu da şöyle açıklayayım. Aslında baktığın zaman önce düz tabanlığı anlatayım. İşte ayağımızın altında bir kavis var. Bizim için ortalama 20 derecelik bir açı var. Bunun artı 10 derecesi, eksi 10 derecesi gevşek ayak yapısında. 10 derecenin altı daha ciddi düz tabanlığa giriyor. Ciddi düz tabanlık dediğim şey ayak yapısının ciddi bozukluğudur. Bunların tedavisi medikal ya da cerrahi olarak gerekebilir. Ama bunun dışında gevşek ayak dediğimiz ailede, annede var, babada var. Baktığınız zaman normalden daha düz bir ayak yapısı. İşte biraz önce söylediğim gibi biz doğru ayakkabı seçerek çocuğun konforunu arttırabiliriz. Rahat koşmasını, bacağında ağrı olmamasını, rahat yürümesini sağlarız. Ama ayak yapısını tamamen değiştirme şansımız yok.
Peki bizim için ayakkabı? Yani tamam çocuk da öyle. Biz de...
Aslında biz önemsiyoruz bayanlar olarak.
Tabii yani yüksek topuklu ayakkabı, 20 puntoyu giyiyorsunuz. Ondan sonra hocam siz söyleyin.
Tabii bakımlarımızı yaptırırız. Babetlerimiz de vardır
tabii, bizim. Tabii babetler en sağlıklı ayakkabılar babetler.
Ben Özgür Bey'den yanayım. Şöyle.
Şimdi topuklu ayakkabıyı da konuşalım. Normal sağlıklı tabii, ayakkabı seçiminde konuşalım.
Aslında bayanlar özen gösteriyorlar ama bayanlar dışına özen gösteriyorlar. İçine değil.
Tabii yani.
Şimdi ayak yapımızı, ayakkabımızı seçerken şöyle seçmek lazım. Mutlaka şık ayakkabılar giymek herkesin istediği bir tercih, istediği bir şey. Ama ayakkabıyı seçerken mümkün olduğunca ayak giydiğimizde ayağımızı sıkmayan, ayağımızın yapısını bozmayan ayakkabılar tercih etmek lazım. Bu ne demektir? Mesela ayağımızın ön tarafında tarak kemiklerimizin bitişinde, parmaklarımızın başladığı yerdeki ayak genişliğimiz 79 mm, 80 mm. Biz ayakkabıyı en fazla onun eksi 10 milimetresi, 1 santimetresine kadar darını seçebiliriz. Ama çok daha dar ayakkabı uzun dönemde parmaklarımızın eğriliğine, hallux valgus dediğimiz bayanlardaki klasik parmak çıkıntılarına sebep olur. Aslında temelde düz tabanlık da bunun bir sebebidir ama tetikleyici dışarıdan etkenlerden en fazla gördüğümüz kötü ayakkabı seçimidir. Özel durumlarda, özel şartlarda her ayakkabı giyilebilir. Ama standartta tercih ettiğimiz şey, mümkün olduğunca çocuklarda olduğu gibi hafif topuğu yüksekliği olan, bu yaklaşık 2 santim, 3 santim olabilir. Ayakkabısının iç tarafında desteği olan, ucu çok dar olmayan, içine giydiğimizde ya da akşam çıkarttığımızda ayaklarımızı öf dedirtmeyecek ayakkabı grubu en büyük tercihimiz. Bunu da nasıl sağlarız? İşe yürüyerek gidip geliyoruz. Yürüme ayakkabımız farklı olur. İşe gittiğimiz zaman giydiğimiz ayakkabı farklı olur. Dönerkenki yürüme ayakkabımız yine öbür yürüme ayakkabımıza olur. Dolayısıyla kötü bir ayakkabıyla, çok yüksek bir puntoyla çok yüksek bir topuk yüksekliğiyle, ucu çok dar ayakkabıyla ileride mutlaka ayak deformitelerine davetiye çıkarız.
En çok nedir bunun mesela?
İdeali 2 santim mi o zaman? Yani 2
yürüyüş için, topuk için. Yürüyüş için. Evet.
Günlük çalışma hayatında.
2 santim, 3 santimlik evet.
Ama böyle bir davete gideceksen böyle bir yarım saat ayakta duracaksın
o ayrı. O kadar arada bir olabilir.
Onlara kabulüs problem.
O ayrı. Tamam, doktordan izin çıktı. Peki topuklu ayakkabı nasıl bir deformite oluşturuyor?
Şimdi topuklu ayakkabı giydiğimizde aslına bakarsanız görünüş şık ve güzel olsa da hastaların aşil tendonları kısalıyor bayanların.
Tabii ki çektiriyorlar.
Daha kısa olduğu için o da yavaş yavaş kısalmaya başlıyor. Bir diğeri yükün normalde ayakta topuk tarak kemiklerin ön kısımları veya iç kısmına biraz daha fazla yük binip dengeli bir yük dağılımı varken özellikle topuğumuza ve tarak kemiklerimizin en uç kısmına çok fazla yük biniyor. Bir de parmak ucu sıkıştırıldığı zaman ayakkabı tarafından bu sefer yük birinciye en fazla biniyor. Birinci parmağımızın tarak kemiğinin uç kısmına. Bu da hallux valgus dediğimiz bayanlardaki parmak eğriliklerine, parmağın dışa doğru tarak kemiğin içeri doğru dönmesine sebep oluyor.
En çok bunu yaşıyoruz.
Tabii bu aslında görsel bir problem gibi gözükse de sadece görsel bir problem değil. Ayağın mekaniğini tamamen bozan bir sistem. Ayağı şu hamamlardaki kemerler vardır. Ona benzetmek lazım. Ufacık bir taşın yerini oynattığınız zaman ayağın dengesini bozuyor. Ayağın dengesizliği küçük bir organ. Belki çok önemli bir şey değilmiş gibi görüyoruz. Ama ayağın dengesi bozulunca bu dize, kalçaya, omurgaya yansıyor. Bir hastanın eğer her iki dizi, her iki kalçası ve beli ağrıyorsa biz hep söyleriz bakılması gereken yer önce ayaklarıdır. Gerçekten ayak problemine geliyor hastalar.
Babet?
Babet de sevmiyoruz. Bayanlar kızacak ama.
Parmak erinmesi var ya o öyle böyle hani estetik gibi algılanıyor ama hocam dediği gibi o öyle eğrilirken o kadar da ızdırap verici bir şey oluyor ki. Hani gördüğüm benim hastalarımda poliklinikte ciddi önce kızarıklıklar tabii değil ki. Mi ağrılar. Şimdi, o dönemde çok sıkıntılı.
Ayağımızın yapısı çok böyle milimetrik dizaynlarla tasarlanmış bir yapısı var. İkinci tarak kemiğimiz mesela hep en uzundur. Üçüncü tarak kemiği ondan 1 milimetre kısadır. Birinci tarak kemiği 2 milimetre kısadır. Böyle devam eder. Bu sıkıştırmayla tarak kemiklerinin düzenini bozduğunuzda ayağın bütün mekaniğini bozuyorsunuz. Ve gerçekten bunu tedavi etmek bize o zaman cerrahi olarak düşüyor. Cerrahi olarak düzeltiyoruz ama sıfır ayak elde etmek gerçekten çok zor. Çok eziyetli, hasta için de eziyetli, bizim için de. Ha sonuçta iyi bir sonuç elde ediyoruz ama cerrahi sonucunda yine de baktığınızda değer miyi iyi dengelemek lazım.
Beraberinde tırnak korumak.
Tabii tırnak problemleri de getiriyor.
Tabii tırnak problemleri getiriyor.
Bir dinleyicimiz sormuş zaten tırnak deyince. Ayak mantarının tek bir tedavi yöntemi var mıdır diye sormuş. Törpü ve üzerine uygulanan bir cila vermiş bir doktoru. Kesin tedavisi var mı yoksa her zaman tekrarlar mı? Geçer geri gelir mi gibi bir soru sormuş.
Ayak mantarı tabii dermatolojinin öncelikli branşı. Ben bir ortopedistim. Ancak şöyle söyleyebilirim eski tecrübelerimize dayanarak. Mantar bir sonuçta bulaşarak ortaya çıkan bir hastalık. Bir yerle temasla. Dolayısıyla antifungal dediğimiz mantar tedavileriyle, ilaçlarıyla tamamen düzelir. Düzelme şansı vardır. Tek problem gördüğümüz özellikle tırnak mantarlarında ayak tırnağı için dermatologlar nereden baksanız 6 ay 1 yıllık bir tedavi önerirler. İçinde ağızdan alınan ilaçlar da vardır. Dinleyicimizin söylediği gibi törpüler, cilalar da vardır ama özenli sabırla uzun bir süre tedavi gerekir. Tedavi edilmeyen hastalarına ya da edilemeyen hastalara baktığınızda gerçekten ilacın düzenli kullanımını olmadığını görürsünüz. Yoksa tedavisi dinleyicimizin söylediği gibi var.
Çok da zor hakikaten. İlk basamak tedavi önerilmiş. Yani cila daha sonra ağızdan tabletlere geçiliyor. Ama hakikaten hocamın dediği gibi çok zor. 6 ay.
En az.
Gerekse 1 yıl evet.
Evet yani o tırnağın deformasyon gördüğümüz, şekil bozukluğu gördüğümüz tırnağın tamamen yerini yeni sağlıklı tırnak alana kadar sürdürülen bir tedavi.
Evet, kesinlikle.
Hele bu cilaların uygulanması günlüktür. Çok özenle dinleyicimizin kullanmasını rica ederim.
Her gün düzenli, sabırla, hiç atlamadan tedavi yapmak lazım.
Evet, önemli bir konu. Aslında birçok hastalık için aynı şeye geçer. Kesinlikle. Sabırla ve düzenli aksatmadan. Lazım. Peki topuk dikeni dedik az önce mesela. Onu da soran bir dinleyicimiz
onun
vardı.
Onun acaba şeyle ilgisi var mı? Giydiğimiz ayakkabıyla.
Onun alakası var mı?
Topuk dikeni şöyle. Önce mekanizmayı anlatayım. Ayağımızın altında bir zar var tabanımızda. Bu taban biz yürürken esnemeyi, ayağımızın mekanik yapısını sağlıyor, desteğini sağlıyor. İşte düz tabanlıkta mesela bu taban, bu zar birazcık daha gevşek. Çukur tabanda daha sert ve daha gergin. Hı hı. Şimdi yaş ilerledikçe, ayağımıza fazla yük bindirdikçe, kilomuz arttıkça, uygunsuz ayakkabı giyimi oldukça alttaki zar gerilmeye, sertleşmeye başlıyor. Aynen bir naylonun yaktığınızda, bir streç filmi yaktığınızda büzüşmesi, sıkışması, sertleşmesi gibi. Ve bunun adı plantar fasit, zarın gerginliği. Bu zar gerginleştikçe bir yerden çekecek. En basit olan, en çok yük binen yer de topuk. Başlıyor topuğa yük bindirmeye. Çekiyor, çekiyor, çekiyor. Topuğa yük bindirdikçe topuğun ucunda aynen gül dikeni gibi, zaten adı şupurdur, gül dikeni demektir. Gül dikeni gibi bir diken uzuyor. İşte bunun adı topuk dikeni.
Tedavisi, çözümü?
Tedavisi öncelikle cerrahi değil. Tabii orada bir kemik çıkıntısı var ama küçükse hemen biz bunu gördük. Ameliyat edelim, keselim değil. Öncelikle topuk dikeni tabanlıkları var. Ortası delik, bazen silikon. Onun kullanmasını öneriyoruz. Hastalarımıza uygun ayakkabı öneriyoruz. Ayakkabının dışında hastalarımıza banyolar, ayak taban masajları var. Onları öneriyoruz. Ardından geçmezse topuğa yapılan çok küçük doz iğneler var. Minik minik. Bunları yapıyoruz. Çok nadir herkesin uygulamadığı yöntemlerimiz var. Mesela mini invazif dediğimiz küçük bir delikten gene cerrahidir bu. Küçük bir delik açıp topuğa küçük bir delikten bunu tedavi edebiliyoruz. Çok mecbur kalırsak da kocaman olanlarda bazen 1 santim, 1,5 santimlik dikenlerde de ameliyatta alıp o dikeni tıraşlıyoruz.
Yani ona basmak.
Öncelikli tedavisi doğru. Evet ama öncelikli tedavisi korumaktır.
Evet.
Peki böyle tampon hani tabanlık kullanan hastalarda hiç başka bir işleme gerek kalmadan şikayetin azaldığı
evet.
Geçtiği
topuk
vakalar oluyor mu?
Topuk dikeni temelde diken geçmiyor ama şikayetler geçiyor. Bizim için de şikayetlerin olmaması yeterlidir. Yani her topuk dikeni olan hastanın aslında her şikayeti yok. Baktığınızda bir hasta sağ ayağımda problem var diye geliyor. İki ayağının filmini çekiyorsunuz. İkisinde de var. Ama bakıyoruz ki o ayağına biraz daha fazla yük veriyor mesleki olarak.
O da haliyle birinde şikayet birinde değil olarak evet, görüyor. Evet. Peki kilonun etkisini ayak sağlığına?
Direkt.
Söyleyin hocam evet.
Direkt yük bindiriyor. Bir kaba olacak ama bir kamyon düşünün. Ne kadar yüklük derseniz lastikleri o kadar aşınıyor.
İşte bu. Evet.
Yani kilo ne kadar çok olursa ayak tabanındaki basınç o kadar artıyor. Zar o kadar hasarlanıyor. Mesela biraz önce konuştuğumuz düz taban olan hastanın şikayetleri ileride artıyor. Diyorlar ki biz eskiden düz taban değildik, şimdi tabanımız çöktü. Değil aslında.
Yük bindi.
Önceden de var. Yük bindikçe ayak tabanındaki zarla beraber kemik yapı da bozuluyor. O zaman çöküntü daha fazlaymış gibi gözüküyor. Kilo her hastalıkta olduğu gibi bizde de istemediğimiz bir şey.
Beraberinde dize olan basınç gibi devam
dize,
ediyor.
Dize, kalçaya tabii. Ayak, şimdi hep ayak dedik. Ayakta deformite geliştikçe bir süre sonra bakıyorsunuz yaş ve kiloyla o problem bir üst kademeye taşıyor, dizlere taşınıyor. Bakıyorsunuz hasta kalçamda da belimde ağrı var diye geliyor. Hakikaten baktığınızda temelde problem ayak çıkıyor. Ayağımıza başından itibaren özen göstermek gerekiyor. Biraz önce dinleyicimizin sorusuna dayanarak şunu söyleyeyim. Aslında ayak dedim ya hep ihmal edilen bir organ. Multidisipliner çalışılması gereken bir organ. Bu ne demektir? Bir ayağı sadece bir ortopedist, sadece bir fizyotedavi doktoru değil. Ne yazık ki Türkiye'de bu dünyada birkaç örneği var ama Türkiye'de bizde bu eksikliğimiz var. Ufak ufak kurulan böyle merkezler var. Multidisipliner bir sistemle ayağı tedavi etmek lazım. Ne demek? Bir fizyotedavi doktoru, ortopedi doktoru, dermatolog, diyabetik ayaklar için endokrin doktoru, plastik cerrahi doktoru tamamının olduğu multidisipliner merkezler ayak tedavisinde ölçümünde yapılması, yürüme analizlerinin, taban basınç ölçümlerinin, tırnak bakımlarının, ayak bakımlarının, grafilerinin hepsinin yapılması açısından gerekli bir sistem olması gerekiyor.
Ben bildiğimiz kadarıyla bununla ilgili bir çalışmanız da var zaten. Var.
Yapıyoruz. İnşallah güzel bir çalışma olacak.
İhtiyacımız var çünkü eksiklerimiz
kesinlikle
var bu konuda.
Kesinlikle ihtiyacımız var. Meslektaşlarımıza, paylaştığımızda da herkesin geri dönüşü bize gerçekten ihtiyacımız olan, eksik olan bir sistem diye söylüyorlar hep.
Az önce dediniz diyabetle alakalı. Onu da yeri gelmişken soralım.
Şimdi şeker hastalığı aslında endokrinologların söylediği gibi halledilmeyecek bir hastalık değil. Şeker uyumuyla, düzenli şeker takibiyle, şekerinizin uygun seviyede olmasıyla ömür boyu bir tansiyon hastalığı gibi rahat gidilebilecek bir hastalık. Ama düzensiz şekerlerde 10 yılın üzerindeki şeker hastalıklarında ayak parmaklarında, ayaklarda özellikle damarlarda ve sinirlerdeki hasar nedeniyle açık yaralar oluşmaya başlıyor ne yazık ki. Ve bunun tedavisi de hastalar gördüğüm hep ortada kalıyorlar. Bir plastik cerrah, bir ortopediste, bir fizik tedaviye, bir endokrinolara farklı farklı yerlere gidip ortalıkta sürüklenen bir hasta grubumuz var. Onların tedavisi de multidisipliner olmalı. Yani bir ortopedist olarak ben hastanın ayağının pansumanını, ameliyatını, tedavilerini yaparken beraberinde bir endokrinolog arkadaşımla beraber şeker düzenini de oturtmalıyım. Beraberinde bir plastik cerrahla beraber yumuşak dokusunu da kapatabilmeliyiz. Bir dermatologla beraber ayak mantarını, şeker hastalarında çok gözükür, tırnak mantarları ve ayak mantarları. Bunun da tedavisini yapabilmeliyiz. Dolayısıyla şeker hastalarının da tedavileri mutlaka ve mutlaka ayak bakımları çok önemli.
Peki şimdi şu az önceki dinleyicimizin sorusuna bağlasam, acaba mantarı olanların şekerine baktırması gerekir mi?
Direkt öyle dememek lazım.
Yani bir bağlantısı
yok, yok,
var
yok,
mı?
Yok değil. Şöyle orada dolaşım bozulunca mantar fırsatçı bir enfeksiyondur.
Ha, bunu kullanıyor.
Dolaşım bozulunca onu kullanıyor. Ama her mantar olan hasta
şeker
değil. Çünkü bu mantar enfeksiyonu çıkana kadar daha bir sürü belirtiler çıkıyor.
Evet.
Mantar enfeksiyonu en çok şeyde görüyoruz. Askerden gelen erkeklerde görüyoruz. Uzun süre posta kullanma.
Askerlerimize de selamlarımızı iletelim. Onlara kolaylıklar dileyelim. Onlara sağlık dileyelim, güç dileyelim ve dualarımızın onlarla olduğunu bir kere daha söylemiş olalım.
Ben de asker kaynaklı bir hekim olarak Mehmetçiklerimin gözlerinden öpüyorum herkesin. Yanlış bir tabuları var, onunla da söyleyeyim. Hep onunla yıkmaya çalışmışımdır çalıştığım yerlerde. Hep söylerler askerler, çorapları sabunla yıkamayın, mantar yapar. Aslında yanlıştır bu.
Evet, bak yeri gelmişken söyleyelim. Ama işte iyi durulanamadığı için de bu sefer başka
tabii,
problemler
tabii ki,
yaratıyor.
Tabii ki, tabii ki.
Onun çıkmasının sebebi o. Çünkü ben de aynı şeyi duymuştum. Askere gittim de sabunla yıkamayın falan diye söylemişlerdi bize de. Demek ki o doğru değilmiş. Mantar yapmıyormuş.
Mantar
yani.
Yapmıyor, hayır yok.
Evet, peki. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Çok keyifliydi. Çok güzel bilgiler
benim
aldık.
Benim için mutluluktu. Çok teşekkür ederim.
Aydınlandık yine. Dileriz ki sevgili dinleyicilerimiz, dostlarımız da faydalanmışlardır. Belki ihmal ettikleri bazı şeyler için harekete geçeceklerdir de bize vesile olmuşuzdur diye düşünüyoruz.
Çok teşekkür ederim.
Size kolaylıklar diliyoruz. İyi çalışmalar. Canlı yayın konuğumuz Profesör Doktor Bahtiyar Demiralp, ortopedi uzmanı. Sorularımıza cevap verdi. Şimdi kısa bir aramız var. Hemen ardından empatiyi konuşacağız. Ki bugünlerde en çok ihtiyacımız olan konulardan birisi. Empati. Öğrenilebiliyor mu? Empati nedir? Ne kadar doğru yapabiliyoruz? Kaliteli empati ne? Bunların hepsinin cevaplarını uzmanımızdan Fatma Narman'dan alacağız. Birazdan burada olacak psikologumuz ve sorularımıza cevap verecek. Sizin de merak ettikleriniz varsa bize ulaşabilirsiniz. Biz kısa bir şarkı arası verelim. Çaylarımızı tazeleyelim. Geri döneceğiz.
Oysa insancıl özüm bir umut çiçek açtı.
Radyo Doktoru sosyal medyada. Programımızı Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.
13.36 saatimiz ve sohbet etmeye devam ediyoruz Radyo Doktoru'nda. Aramızda yeni katılanlar varsa onlara da hoş geldin diyelim. Biz bugün Radyo Doktoru'nda az önce ayak sağlığını konuştuk. Şimdi ise empatiyi konuşuyoruz kaçırdıysanız eğer. Kaçırdıysanız podcastlerimizi takip edebilirsiniz. TRT TV mobil uygulamamız üzerinden ya da Türkiye'nin Sesi Radyosu.com adresinden de takip edebilir. Kaçırdığınız programları dinleyebilirsiniz. Sosyal medyadan Radyo Doktoru yazarsanız da bize her yerden ulaşıyorsunuz, hatırlatmış olalım. Evet, az önce dedik empati. Empati ile ilgili de Fatma Narman canlı yayın konuğumuz. Hoş geldiniz.
Hoş buldum.
Sevgili psikologumuz güler yüzüyle, enerjisiyle geldi.
Sorularımıza... Siz de öylesiniz.
Çok teşekkür ederiz. Cevap verecek eminim ki samimiyetle. Acaba bu günlerde özellikle çok fazla yaşıyoruz televizyonlarda. Açlık çeken insanları, işte savaş kurbanlarını ve buna benzer olumsuz negatif şeyleri gördükçe işte böyle bir hüzünleniyoruz, ağlamaklı oluyoruz ya da yardım etmek istiyoruz. O istekler bir anda oluşmaya başlıyor ya da dayanamıyoruz o görüntüleri, içimiz parçalanıyor ya da artık hiç bakamaz hale geliyoruz. Birçok şeyden etkileniyoruz artık. Acaba umursamak, yardım etmek isteği bu bizim empatimizden mi kaynaklı yoksa duygusal mıyız?
Nasıl empati nedir?
Ya da başlayalım. Ya da bunun karşılığı ne? Ya da empati dersek neyi tamam, tarif ediyoruz? Neyi yani bunlar mesela empati mi?
Yoksa şimdi başka empati. Bir şey mi? Bunlar empati. Sizin gibi insanlar çok oldukça dünya daha güzel bir yer olacak herkes için. Şimdi empatiyi tanımlayalım önce. Empati aslında karşımızdaki kişinin duygu ve düşüncelerini kendi duygularımız ve düşüncelerimizmiş gibi anlamaya çalışmak. Bir bakış açısıyla da şöyle diyebilirim. Empati bir sanat. Dünyada iyiye, güzele, doğruya dair ne varsa hepsinin mayası, özü. O yüzden empati olmadan hiçbir şey olmuyor.
İşte sanat. Yani sanat öğrenilebilir bir şey mi yoksa genetik bir şey mi yoksa içimizde var mı?
Aslında tabii doğuştan neler taşıdığımızı bilemiyoruz. Bunu ölçebilen herhangi bir çalışma da yok ama kimilerimizde gerçekten bu çok fazla var. Ama empati nedir ya da nasıl yerleştirilir derseniz bu öğrenilebilir, öğretilebilir bir şeydir. Geliştirilebilir ve geliştirilmesi de gereken bir şeydir hele ki günümüzde.
Hani şey mi diyoruz, kendini lütfen hani benim yerime kendini bir koy. Hani sohbet ederken de deriz ya. Hani bu nasıl geliştirilebilir?
Şöyle geliştirilebilir. Eğer hepimiz belli kodlarla doğuyoruz. Hiçbirimiz kötü olarak doğmuyoruz ya da yalancı ya da hırsız olarak. Hepimizde iyilikler var. Ne var? Minnettarlık var, sevgi merhamet var, merhamet var, şefkat var, vicdan var. O kadar iyi şeylerle dünyaya geliyoruz ki ama bir şekilde başka şeyler öne çıktığı için galiba ya da zaten var ya da çok önemsenmiyor belki. Unutmaya başlıyoruz, törpülenmeye başlıyor bu özelliklerimiz. Ama içinde bulunduğunuz toplum, aile, sizinle iletişime giren insanlar ne kadar empatik bakış açısıyla size yaklaşıyorlarsa, küçüklükten itibaren kendinizi ne kadar anlaşılmış hissediyorsanız değerli hissetmeye başlıyorsunuz. Anlaşılmış hissettiğiniz zaman sadece olumlu, iyi, güzel şeyleri değil de olumsuz duygularınızı, korkularınızı, kaygılarınızı, belki çatışmaya gidecek duygularınızı paylaşmaya başlıyorsunuz. Yani kabul edildiğinizi görüyorsunuz. Bu bir denge. Bu da çok sağlıklı bir şey. Yani
ailenin etkisi çok fazla o zaman.
Hem de çok fazla. Nasıl ki sevgi öğrenilebilir bir şeyse ben buna inanıyorum ve öğretilebilir bir şey gerçekten. Empati ve çatal, kaşık, bıçak kullanmayı öğrendiğimiz gibi ailenin öğretebileceği bir şey. Matematiği öğretiyoruz. İşte 5 yaşında 50'ye kadar saymasını takdir ediyoruz çocuklarımızın. Ama şefkat göstermesini ne kadar parlatıyoruz ya da bununla ilgili yolları ne kadar açıyoruz? Çok kolay şekillerde bunları başarmak mümkün.
Ama çok küçük yaşlarda çocuklar sosyalleşmeye başlıyorlar. İşte anaokullar, kreşler,
evet.
Okul ortamları. Aslında bu ortamların ben sosyalleşmek evet güzel. Her zaman desteklediğimiz bir şey ama aynı zamanda biraz daha kendilerine dönüyorlar. Daha hani o kendini koruma duygusuyla mı gelişiyor bilmiyorum. Biraz daha bencilleşmeye başladıklarını düşünüyorum. O çekirdek ailedeyken, o minicikken, evin içindeki durumlarıyla o ortamlarda farklılaşıyorlar. yani her zaman istediğimiz yöne de gidemeyebiliyorlar diye
öyle
düşünüyorum.
Öyle güzel anlattınız ki şimdi empatiyi geliştiren şey ilişkilerdir. Ne kadar çok iletişim halinde olur isek yakın, samimi ve içten. Çok farklı kişileri tanıyoruz büyürken. Yani eskinin geleneksel aile modelleri. Hadi biraz küçüldük, onun yerine alan komşuluk ilişkileri. Hadi birazcık daha kendimize döndük. Aile içinde çok çocuklu aileler kalmadı artık. O yüzden tek çocuk, belki ikinci çocuk bir şans. Bunlar azaldıkça kendi kabuğumuza güvenlik kaygıları, yaşam stresi, hayat koşturmacasıyla yalnızlaşmaya başladıkça bencilleşmeye de başladık.
Değil mi?
Evet.
Kötü oldu ama.
O komşu teyzelerden uzaklaştık, ondan oldu.
Evet, o komşu teyzeler.
O komşu teyzelerden uzaklaşmayacaktık. O salçalı ekmekten uzaklaşmayacaktık.
Haklısınız.
İşte yani, bir de okullardaki o yarışlar olmayacaktı. Sürekli bir yarış durumundayız. Hı-hı. Evet, çocukların ortamları öyle. Sürekli çocuklar birbirleriyle karşılaştırılıyorlar. Hı-hı. Ve öyle büyüyorlar. O zaman da kendini karşındaki arkadaşının yerine koymuyorsun. O bir rakip zaten.
İşte rekabet yaratıyorsun. O zaman empatiyi kapatıyorsun. Hı-hı. Bir anda.
Rekabet aslında her yerde var günümüzde. Ve çok da çılgın bir rekabet. Yani ülkemiz bir sınavlar ülkesi. Sürekli sınavlara hazırlanıyoruz. Gençler, ergenler, çocuklar olarak. İşle ilgili
hep bir sınav.
Hep bir sınav. Her gün sınav. Her gün sınav var. Şöyle hani durup dinlenip kendi özümüze bile dönmemizin çok zor olduğu zamanlarda başkalarını anlayabilmek, onların sıkıntılarını paylaşmak ya da çatıştığımız kişilerle beraber çözüm üretebilmek zor geliyor ama imkansız da değil.
Dün bir haber dinledim. İki çocuk bilgisayarda oyun arkadaşı, beraber zaman geçiren iki arkadaş ve birlikte oyun oynayan arkadaş bir çocuk diğer arkadaşını öldürüyor.
Evet.
Yani geldiğimiz son nokta, hani bilgisayar oyunlarında artık bir hazır bir psikoloğumuz varken, konuda empatiyken, hı hı, insani diyalogları biz yitiriyor muyuz? Bu oyunlar çok mu kötü etkiliyor artık bizi?
Ama bildiğim kadarıyla yeni haberde de işte bunu bir hastalık olarak, bir bağımlılık olarak kabul etti Dünya Sağlık Örgütü.
Tabii tabii, kesinlikle. İki yıl önce bir bağımlılık olarak kabul etti.
Şimdi hastalık olarak kabul etti şu anda.
Evet, yani beynin tıpkı çikolata yemek gibi o haz merkezini uyandırdığını keşfetti bilim insanları, yapılan araştırmalarla nöropsikologlar, psikiyatristler. O hazza aldığınız zaman bırakmak istemiyorsunuz. Evet, işin içinde rekabet de var ve çok çabuk kavruyor. Yani hızlı akışıyla, görsellikleriyle ve hepimizin o ilkel benliğimizde olan şey, güçlü olmak, yıkıcı duygulara yönelik olduğu için başarı duygusunu, tatmin duygusuna hemen ulaşıyorlar. Şuna da razı oluyoruz artık biz. Aynı ortamda çocuklar akıllı telefonlarıyla bir şeyler yapıyorlar. En azından aynı ortamda bir havayı soluyorlar. Fakat şimdi söylediğiniz gibi farklı farklı evlerdeler. Belli bir saatte tanıyanlar, tabii tanımayanlar da var. İşin o kısmı birazcık daha tehlikeli. Yine oyun oynuyorlar ama birbirini görmüyorlar. Daha önce biz ders çalışırdık. Arkadaşımız aşağıdan seslenirdi. Hadi oyun oynayalım diye. Annemiz hayır, benim çocuğumun dersi bitmedi der. Pencereyi kapatırdı. Şimdi onu da yapamıyoruz.
Bir sürü pencere var artık her yerde. Doğru. Hangi pencereyi kapatacağız?
Hangisini kapatacaksınız?
Çocuklar bize kapıyı kapatıyor sonuç olarak. Lütfen odamdan çık diyorlar, o hale geldik.
Özellikle ergen çocuklar bunu
mutlaka çok bilgisayar oyun sürelerinin kısaltılması ve aile kontrolü içinde olması gerektiğini, hani bu vesileyle biz tekrar dinleyicilerimize
hatırlatalım.
Bu alışkanlık da çok küçük yaşlarda başlıyor. Yani akıllı telefonlarla, bir cihaz kullanımıyla başlıyor. Televizyonlar daha masum kaldı. En azından televizyon olduğunda aile o odada birbirini görebiliyor, denetleyebiliyor. Ama eline bilgisayarını alan çocuğun ne yaptığını çok iyi bilmiyoruz. Ne kadar geç tanıştırırsak, evet, o kadar iyi olacak. Çünkü anne ve babasıyla oyun oynayabilen, Onların sevgisini ve ilgisini alıp kaliteli zaman geçiren çocuk inanın bilgisayarı tercih etmiyor. Anne baba iletişimi gerçekten çok önemli oluyor.
Dünya, çok dünya caydırıcı. Teknoloji devlerinin sahipleri, onların en başındaki yöneticileri bile çocuklarına çok enteresan bir bilgi. 16 yaşına kadar vermiyor.
Vermiyorlar.
Cep telefonlarını. Çünkü diyor ki biz bu cihazları böyle en basit zekalı insanların bile kullanabileceği seviyede yapıyoruz.
Kesinlikle böyle yani, ifade ediyorlar.
Yani şunu söylüyorlar ya 4 yaşında çocuk işte bilmem nereye giriyor telefonda, ne yapıyor işte fotoğraf çekip paylaşıyor. Bunu bir beceri ya da bir başarı gibi gösterip o çocuğun çok zeki olduğunu düşünmeye başlıyorlar. Ve çocuk da bunu yaptığı için çok zeki olduğunu düşünmeye başlıyor ama aslında onlar en basit şekilde yapılıyorlar. Yani 16 yaşından sonra bile bir ay içerisinde onun her şeyini öğrenebilir noktada. Bunu unutmamak gerekiyor.
Çok güzel anlattın.
Yani çok önemli bir konu. Bir kere daha söylemiş olalım. Bununla kendimizi kandırmayalım.
Haklısınız.
Evet, gelelim sonrasındaki öfkeye.
Evet.
Peki öfke bizim empatimizi ne kadar engelliyor? Ya da niye öfkeyi bu kadar fazla yaşıyoruz?
Öfke anlayamadığımız şeylere karşı biz öfke duyuyoruz. Konuşurken anlayamadığımız insanlarla aslında bir anlayabilsek...
İletişim öfke problemi
diye, evet, yani. Aynen öyle. Anlattığımız zaman öfke kalmayacak. Aslında anlamaktan da korkuyoruz. Çünkü anlattığımız zaman kendimizi güçsüz hissedebiliyoruz. Ya da sorun bizdeymiş. Onu anlayabiliyoruz. O sebeple öfke baldan tatlıdır deyip öfkelenip bazen gemileri yakıp geri çekiliyoruz. Öfkenin de her türlü negatif şeyinde panzehiri empati. Yani empatik bakış açısı bireylerin her zaman işte karşımdakinin yerine kendimi koyayım diye zorlamasıyla da olan bir şey değil. Sadece belli kalıpları da yıkmamıza sebep oluyor. Vardır ya taraftarlık. Hepimiz bir sosyal gruba üye olmayı da severiz. Bu kendimize ait ve güvende hisseder. Aynen. Ama aynen empatik düşünce gelişmeye başladığında din, dil, milliyet, ırklar, tahsil görmüş görmemiş, büyük şehirde yaşamış yaşamamış, çocuk, genç, yaşlı, bütün bunlar ortadan kalkıyor. O sınırları kaldırdığımız anda görüyoruz ki aslında hepimiz temel noktalarda biriz. Yani birbirimize de çok benziyoruz. Evet, kişisel farklılıklarımız var, olması da gerekiyor, bu da bir gerçek. Ama özümüzde biz, yani yolda yürüyen bir yaşlı beyefendiden ya da bir gökyüzünden ya da aynı denizde yüzen insanlardan farklı değiliz. Empati kurdukça birleşmeye başlıyoruz. Eğer başkasını değer veriyorsak, empati kuruyoruz, kazanmak istiyorsak, mutluluğu tercih ediyorsak, çatışmadan uzaklaşmak istiyorsak, aksi takdirde empatinin olmadığı yerlerde kutuplaşmalar oluyor, iletişim azalıyor ve değerler erozyona uğruyor.
Öfke, niye bu kadar öfke? Niye öfke? Ne diyor Mevlana? Zehri diyor içip karşındakinin ölmesini beklemektir öfke diyor.
Hı hı.
Yani.
Bu kadar.
Bize zarar veriyor. Yani karşındakine zarar verdiğini düşünüyorsun ama aslında kendine zarar veriyorsun. O yüzden öncelikle şu öfkeden kurtulalım. Şu zehir içmeyi bir bırakın. Bırakın ki bir şeyleri değiştirmeye başlayalım hep beraber. Empati de çok aslında çok konuşulan ama içi doldurulamayan ya da çok özüne inilemeyen bir konu. Bizdeki karşılığı Edri'nin de dediği gibi karşındakinle aynı yerden canın yanarsa ancak onu anlamaya başlıyorsun diyor. İlle aynı yerden canın yanmasını bekleme. Yani bekleyecek bir şey yok. Bunun için sadece birazcık düşün.
Evet.
İlle yaşaman gerekmiyor bunu.
Yani hepimiz bir günün sonunda evimize işimizi iyi yapmış olmanın huzuruyla ama bedenen ve zihnen yorgunlukla dönüyoruz değil mi? İşte ne oluyor? Markete uğrayalım. Şuradan bir şeyler alalım diyoruz. Yani o marketteki kasada duran genç kıza tatlı bir gülümseme de aslında empati. Sokağınızı süpüren o görevliye içtenlikle kolay gelsin demek de bir empati. Ben bunu söylediğim zaman oradaki yaşlı beyefendi bana elini kalbine götürüp sağ ol ablam dediği zaman ben kendimi çok mutlu hissediyorum. Yani o kadar çok insan var ki bakıp da görmediğimiz. Aslında sevdiklerimizin de yüzüne çok böyle sizin bana şimdi baktığınız gibi dikkatli bakamıyoruz. göz göze gelmeli. Yani artık sosyal medyanın da çok yoğun yaşandığı, hayatımıza girdiği noktalarda sevdiğimiz insanları da orada arar sorar olduk. Halbuki fırsat yaratıp böyle bir sarılıp kalp kalbe değdiği zaman, o biz Türklerin sevdiği şekilde sırtımıza bir de böyle pat pat vururuz ya. Onu yaşadığımız zaman iyi hissediyoruz. Enerjiler artıyor. İyi duygular besleniyor.
Sosyal medya empatimizi öldürüyor mu?
Öldürüyor. Yani çok net bir şekilde söylemek gerekirse neden?
Bireyselleştirdiğini hissediyorum ben mesela.
Bireyselleştiriyor ve hoyratlaştırıyor. Yani yüz yüze söyleyemediğimiz şeyleri insanlara.
Arkadan söyleyeceğim.
Evet ve cesaretleniyoruz da yani orada söylediğimizde. Çünkü karşımızdaki insanın ne kadar incindiğinin farkında değiliz. Ne kadar kırdığımızı göremiyoruz. Söylüyoruz ve unutuyoruz. O etkiyi almamız lazım. İnsani duygu budur. Yani olumlu da olumsuz da olsa birisinin üzerinde bilerek isteyerek ya da farkında olmadan bir sürü etki bırakıyoruz. O etkiyi almadığımız zaman duyarsızlaşmaya başlıyoruz. Mesela sosyal medyada bir benim ha ha ha diye tanımladığım bir tavır var. Yani gülücükler, emojiler, sesler ve bakıyorsunuz danışanlarımdan da görüyorum. Çocuk ve ergenler bunu çok ağır yaşıyorlar. Çok zor bir durumda. Belki çok yanlış şeyler yapacak ya da yaptı. Destek istiyor, anlayış istiyor ya da yapacağı şeyin engellenmesi için arkadaşlarından yardım bekliyor. Aldırmamazlıkla karşılaşıyor. Alayla karşılaşıyor. Duygularının hafife alındığını görüyor.
Değersiz hissediyor.
Değersiz hissediyor. O yüzden daha dikkatli kullanmamız gerektiğini düşünüyorum. Çok lazım. Kaçış da yok. Teknoloji güzel de bir şey. Tabii ki olumlu yönleri de var. Ama ne kadarını olumlu kullanabiliyoruz? Kendi içimize dönüp bir bakmak lazım.
O zaman emoji kullanırken, işte yorum yazarken, işte ne bileyim beğeni yaparken vesaire bir kere daha düşünerek yapsınlar. Karşındakinde ne etki yaratacağını da, geri dönüşünden ne olacağını da düşünsünler. Çünkü telefon elimizde, kim nerede ne yapmış, ne yemiş, ne içmiş, ne giymiş, kiminle. O an nerede hepsini görebiliyoruz. Artık evet. Her şey elimizde.
Şimdi bir şey hemen elimizin hatırlattınız. Altında. Görebiliyoruz dediniz. Görmeye odaklı olmaya başladık. Şimdi görsellik o kadar ön planda ki diğer duyularımızı baskılıyor. Rol çalıyor. Halbuki dokunmak, konuşmak, değil mi, dinlemek, iyi bir empatisi gelişmiş birisi iyi de bir dinleyicidir. Koklamak, bunların hepsi bir bütün. Annemi babamı hatırlıyorum da ilk çocukluğumda bir şey almaya gittikleri zaman şöyle mesela bir bluz alacaklar, okul gömleği, şöyle bir dokunurlar. Yani yumuşak mı, batar mı?
Onu ben de
yanar mı? Ne güzel bakın. Yani bazen
çok
hiç gerek...
anlamıyorum. Yani ama... kumaşı anlamıyorum ne olduğunu.
Ama böyle bir şey hissediyorsunuz
değil mi? Dokunup şöyle bir yapayım.
Evet, yani bütün bu duyulardan arınmış şekilde sadece görerek aslında çok bakıyoruz da görüyoruz da ne kadar gördüğümüz az görüyoruz sanki. Böyle de bir tezat var.
İstediğimizi görüyoruz bence artık. Kesinlikle ya hani da. Seçer olduk. Ne görmek istiyorsak onu görüyoruz. Çok kötü şeylerden sizin dediğiniz gibi şiddet diyelim. Hani kadına yönelik şiddet. Hani toplumsal anlamda her gün neredeyse haber olarak görüyoruz. Hani empati yapıp bir kötü şeyler hissetmeyi beklerken artık o kadar duyarsızlaşmışız ki gene mi ya deyip öbürküne devam ediyoruz.
Haklısınız. Bu bizim aslında psikolojide korkuları ve fobileri yenmek için kullandığımız bir tabirle yer değiştirdi. Sistematik duyarsızlaştırma dediğimiz tekniklerle biz negatifleri azaltırız ve yok ederiz. Fobilerden kurtarırız insanları. Ama dediğiniz tabloyu hepimiz yaşıyoruz. O kadar çok alışıyoruz ki artık çözüm bulamamanın getirdiği aslında bir kaçış da o bizimki. Çünkü dediniz ya konuşmanın başında bu duyarlılık mı? Yani üzülüyoruz. Merhametimiz.
Duygusallık
artık,
mı?
Yani gönlün, kalbin kaldıramadığı şeylerde de geçiyoruz ve görmek de istemiyoruz. Acı veriyor.
Yaşanmışlıkların beraberinde aslında bazı şeyleri kaybediyoruz, tüketiyoruz ya da değersizleştiriyoruz. O yüzden özü tekrar hatırlamak. ya da işte bizim dedelerimizden, ninelerimizden gördüklerimizle tekrar bir gözümüzün önünden geçirirsek birçok şeyi aslında daha kolay hatırlayıp hayata geçireceğiz. Yoksa kaybolmaya doğru gidiyor bazı şeyler. Hı hı. Biz de bunu hatırlatmak istiyoruz. Çok değerli çünkü empati varsa hayatta var.
Doğru diyorsunuz.
Mutluluk da var. Çok teşekkür ediyoruz.
Rica ederim.
Çok, çok keyifliydi.
Öyle miydi?
Çok güzel böyle su gibi geçti anlamadık bile. Programın sonuna geldik neredeyse. Şimdi küçük bir aramız var. O aradan sonra da kapanış için burada olacağız. Sevgili Fatma Narman psikologumuz canlı yayın konuğumuzdu. Empatiyi konuştuk. Çok teşekkür ediyoruz. Başka bir konuyla en kısa zamanda tekrar bir araya gelelim. Güler yüzünüzle.
Çok teşekkür ederim
biz
ben
teşekkür
de.
Her ediyoruz.
İkinizde harikasınız.
Biz teşekkür ediyoruz. Birazdan kapanış için burada olacağız.
İşte bir iş var, sen doğal değilsin. Biri girmiş aklına, değişmişsin. Sanki biraz evvel ağlamış gibisin. Sen konuşmasan da ben anlarım çünkü en iyi ben tanırım seni. Ben anlarım, sakladın silinmedi. Duvarların sağlam yıkılmaz sanıyorsun. Sen öyle zannet, ben anlarım. La la la la la. Anlarım ki sonbaharsın. Şimdi boş sokakların, titriyor duvarların. Dokunma dersen ben anlarım. La la la la la. Anlarım ki sonbaharsın. Şimdi boş sokakların. Dokunma dersen ben anlarım. Şimdi gözlerin kırmızı bir fonda, kalbin uzak yerde, elin telefonda. Yutkunuyorsun acın boğazında. Sen konuşmasan da ben anlarım çünkü en iyi ben tanırım seni. Ben anlarım, sakladın silinmedi. Duvarların sağlam yıkılmaz sanıyorsun. Sen öyle zannet, ben anlarım. La la la la la. Anlarım ki sonbaharsın. Şimdi boş sokakların, titriyor duvarların. Dokunma dersen ben anlarım. Tanırım seni. Ben anlarım, sakladın silinmedi. Duvarların sağlam yıkılmaz sanıyorsun. Sen öyle zannet, ben anlarım. La la la la la. Anlarım ki sonbaharsın. Şimdi boş sokakların, titriyor duvarların. Dokunma dersen ben anlarım. Sokakların, titriyor duvarların. Dokunma dersen ben anlarım. La la la la la. Anlarım ki sonbaharsın. Şimdi boş sokakların, titriyor duvarların. Dokunma dersen ben anlarım.
Bir radyo doktorunun daha sonuna geldik. Yine çok keyifliydi. Su gibi geçti. Sağlıkla geçsin. Sağlık getirsin. Mutluluk katsın bize diye çalıştık. Çok keyif aldım ben bugün.
Harikaydı.
Çok güzeldi. Evet, haftaya tekrar görüşmek ümidiyle yine çarşamba saat 13.05'te biz burada olacağız. Yine keyifli sohbetler yapacağız. Bakalım hangi konuları ele alacağız. Sizin de bizimle ilgili merak ettiğiniz ya da sorumumuzu dile getirmemizi, anlatmamızı istedikleriniz varsa onları da bize yazın. radyodoktoru@trt.net.tr ya da radyodoktoru mobil uygulamasından, sosyal medyadan bize ulaşabilirsiniz. Haftaya tekrar görüşene dek.
Sağlıkla kalın.
Hoşça kalın.
Radyo Doktoru.